devletlerin kendi toplumlarını yönetme tekerlerini kırdılar. Nasıl? Kendi destekledikleri sivil toplumu öne çıkarıyorlar. Mesela Türkiye'de aile planlaması konusunda çalışan bir vakfın bütün maaşları Amerika Birleşik Devletleri tarafından veriliyordu. Kendileri söylediler. Bu onlar için bir gurur. Küreselleşmenin nasıl bir Truva atı gibi kullanıldığını şöyle anlatayım. Birincisi piyasalara nüfuz ettiler. İkincisi serbest piyasanız olacak kardeşim. Oraya her türlü şirket girip çıkabilir. Şirketlerin satılması başladı ama aynı zamanda devletlerin stratejik kurumları da satıldı. Biz bunu devlette çalışırken birebir yaşadık. Küreselleşme diyerek önce söylemle giriliyor abi. Söyleme teslim olduğun anda kavramlar bir yeri deler. Arkadan siyasi nüfuz da girer, kültürel emperyalizm de girer. Küreselleşme aynen böyle oldu. Komplo teorileri bilgi gerekmeden yorum yapmak demektir. Cahilim ama yorum yapıyorum. Bu komplo teorilerini ortaya atıp sürekli ondan bahsedenlerin de arkalarına dikkat edin. Asıl taşlanması gereken şeytandan değil, şeytanın başka bir yerdeki resminden bahsediyorlar. Küreselleşme 1980'den sonra kavram olarak popülerlik kazandı. Aslında hep anlatıyorum. Bir kavram dünyada yaygınlaşıyorsa yaygınlaştırılıyordur büyük bir ihtimalle. Komplocu gibi gözükmek istemiyorum ama özellikle Batı'da üretilen kavramlar öylesine olan kavramlar değil. Arkalarında mutlaka belli akademik yapılar, akademik yapıların arkasında belli finans yapıları, belli devlet yapıları var ve bunlar yaklaşık 10 yıllık stratejiler çerçevesinde çalışıyorlar. Dolayısıyla bir kavram gündeme geldiyse o mutlaka kendi yararlarına olan bir kapı açıyor dünyada. İnsanlar da Batı ne dediyse mübarektir bizdeki gibi. Küresel diyorsa vallahi biz de küresel olalım. Efendim bizden ne istiyorsanız onu yapalım mantığıyla ilerledikleri için orada da çok çıkarlarını ilerletiyorlar. Şimdi küreselleşme dünyada küreselleşmeyi olumlu görenlere göre daha önce görülmemiş insan, mal, sermaye, hareketliliği anlamına geliyor ve daha önce birbirinden daha kopuk olan dünyadaki coğrafyaların, ülkelerin, toplumların, insanların birbirleriyle bütünleşmeleri anlamına geliyor. Bu laf ortaya çıktığında düşün 1980 yılında internet yok, Swift yok, IBAN, Allah IBAN'ını versin, yok. Peki bu neyi kastediyorlardı yani? Bunların olmadığı bir dünya nasıl bir dünya değil ki böyle birbiriyle entegre olmuş efendim herkes birbiriyle kucaklaşıyor. İşte orada olayın özünü yakalarız. Olayın özü aslında şudur. Sovyetler Birliği'nin 1980'lerde dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olmaktan yavaş yavaş çekilmesi 10 sene aldı. 10 sene sonra o da ilginçtir. Yani 91 veya 92 senesinde Huntington medeniyetler çatışması tezini ortaya attı. Çünkü artık Sovyetler Birliği yıkılmıştı. Amerika tek güç olarak dünyayı idare ediyor. Çin daha gerilerden geliyor. Dolayısıyla küreselleşme diyerek aslında şunu da kastettiler. İşte bakın demokrasinin zaferi, Amerika'nın, Avrupa'nın temsil ettiği, Batı'nın temsil ettiği piyasanın zaferi, teknolojik ilerlemenin zaferi. Böyle bir çok müspet, böyle hayali bir, pembe bir hayal çizdiler insanlara. Ve bunun üzerinden de aslında toplumlara ve devletlere özellikle nüfuz etmeye başladılar. Biz bunu devlette çalışırken birebir yaşadık. Önce söylemle giriliyor abi. Ben bunu her zaman savundum. Söyleme teslim olduğun anda diyorsun ki sonuçta bir kelime yani. Kullansam ne olur ki, bir şey olmaz ki. Ama o söylem öyle bir biz gibi. Biliyorsun bu kunduracılar önce bizle deriyi delerler, ondan sonra dikerler. Söylem, kavramlar biz gibidir. Bir yeri deler, arkadan sermaye de girer, siyasi nüfuz da girer, kültürel emperyalizm de girer. Küreselleşme aynen böyle oldu. Yani daha önce evrenselcilik kavramı vardı. Mesela şu anda kimse onu hatırlamıyor. Benim ona dair bir silsilem de var. Tarihi dönemlerine göre Batı'da hangi kavramlar üretildi diye oradan anlıyorsun. Daha önce de bir evrensellikten bahsediliyordu. İşte uzaya çıktık, dünya var. Abi şimdi uzay da var. Bir tek dünya kelimesi üzerinde duramayız. Biz bunu nasıl söyleyelim? Evrensel, evren var, kainat var gibi. Sonra iş yuvarlaklaştı, küresele geldi biliyorsun yani küresel, global yani. Dolayısıyla bu yeni söylemle beraber evet hareketlilik arttı, evet insanlar birbiriyle eskisine göre daha çok etkileşiyorlar. Örnek vereyim, ben 91 senesinde işte devlet göreviyle Hindistan'a gidecektim. 1991 senesi. Dedim şimdi ben Yeni Delhi'ye gideceğim ama Yeni Delhi'de şu anda hava kaç acaba? Bunu bilmenin hiçbir yolu yoktu o dönemde. Türk televizyonlarında herhalde Yeni Delhi'nin hava durumu yayınlanmıyor. Tamam, o yok. Gazetelerde olabilir mi? Yok. Dergilerde olabilir mi? Yok. Ben nereden öğrenebilirim? Abi gittim ben Ankara'da bir kütüphanede dünyadaki ülkelerin ve şehirlerin özelliklerini anlatan bir kitap buldum. Orada yıllık ortalama aylara göre sıcaklık ortalamaları var. Oradan baktım da kıyafetimi falan ona göre ayarladım gittim. Bakın bu benim yaklaşık bir haftamı aldı. Ama şu anda sen, ben, herkes cep telefonunu çıkarırsın. Yeni Delhi değil herhangi bir köydeki bir yeri bile tak diye bir aylık tahmini görebiliyorsun. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Hareketlilik, bütünleşme, temas, hız, paylaşım, transfer. Bunlar gerçekten dünya üzerinde çok hızlı gidiyor ve çok büyük hacimlerde. Mesela bizim zamanımızda bu kadar turist ülkeler arasında hareket etmiyordu. Uçak seferleri bu kadar yoktu. Sürekli katlanarak geldi. Ama bunun da temelini unutmamak lazım. Hani bazı insanlar bunu komplo olarak adlandırıyor. İşte küreselciler şöyle yapıyorlar böyle. İşte bunu da bize küreselciler yaptı. Maç oynarken top patladı. Efendim küreselciler patlattı. Derecesine kadar düşürenler var. Tabii öyle değil. Fakat olayın arkasında küreselleşme söyleminin önce akademik dünyada daha sonra günlük dile kadar yayılmasının arkasındaki temel sebep bu kavramın Batı'ya yarıyor olması. Bunu unutmayın. Batı bir kavramı türetiyorsa o sadece bilimsel bir kavram değildir. Mutlaka arkasından, lokomotif gibidir, arkasından bir bakarsın Katarlar geliyor. Ona dikkat etmek lazım. Peki en çok gördüğümüz özellikleri ne küreselleşmenin? Küreselleşme bir kere öyle dümdüz abi harika bir şey. İnsanlık harika bir yere geldi. Dünya birleşiyor. İnsanlık el ele verin. Hepimiz kardeşiz şarkıları gibi öyle bir şey yok. Aslında küreselleşme denen dönemde dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Afganistan, daha sonra Orta Doğu'daki diğer çatışmalar, bunlar tetiklendi. Şu anda Rusya önce Kafkasya'yı, daha sonra Kırım'ı, şimdi Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor. Yani insanlığın güya yeni bir barış moduna gireceği söyleniyordu. Küreselleşmeyi böyle çok överek söyleyenler. Halbuki gelinen noktada 1990'dan beri mesela çatışmalar daha da çoğalmış durumda. İki, efendim bunun bir özgürlük getireceğini, işte insan artık ülkeler çok gümrük duvarlarıyla kendilerini korumuyorlar, ulus devletler açılıyorlar, yurt dışından sermaye gelip yatırım yapabiliyor. Eskiden bu yasaktı hemen hemen her ülkede. İşte gümrük tarifelerini düşürüyorlar. Demek ki insanlar daha ucuza mal alıyorlar veya işte ülkelerin ekonomileri canlanıyor diye baktığımızda aslında özellikle 2007'den beri bunun tersine bir gelişme olduğunu görüyoruz. O yüzden İşin cafcafını bırakalım, arkadaki curufa bakmak lazım. Yani bu iş gerçekten ne yapıyor? Küreselleşmenin evet hayatımızda artı yönleri var fakat eksi yönleri daha fazla. Çünkü Batı yutemeyeceği bir kavramı sana belletmez. Bunu unutmayın. Yani kavramlar da onların sermayesidir. O yüzden üretimine çok dikkat ederler. Onun üzerinden güçlerini aktarırlar. Bugün bu bütünleşmenin en çok kar ettiği kim kar ediyor diye bir küresel endeks var Orhancığım. Küreselleşme endeksi yapılmış. Yani küreselleşmeden en çok istifade eden ülkeler hangileri? Tahmin edin bakalım ilk 50 kim, ilk 20 kim? Hep Avrupa ve Amerika yani ülkeleri. Çünkü işlerine yaramayan bir şeyi asla bahsetmezler ve gündeme getirmezler. Küreselleşmenin nasıl bir Truva atı gibi kullanıldığını örnek olarak şöyle anlatayım. Yabancı yatırımın bütün ülkelerde önünün açılmasıyla ilgili büyük bir dalga oluşturuldu. Yani denildi ki geri kalmış ülkeler bu sermayeleri yok. Bu adam nereden bulacak abi sermayeyi? Ülke fakir, kredi alamıyor. O zaman şöyle yapın. Yabancı sermaye gerek doğrudan yatırım olarak yani gelsin sizin ülkenize bir otomotiv fabrikası kursun veya filanca şirketinizi satın alsın, onu büyütsün. Hem sizin ülkenize katkı yapıyor, hem istihdamı arttırıyor ve sizin de diğer ülkelerle bütünleşmenizi sağlıyor. Çünkü o parçalar yurt dışına eğer satılıyorsa, ihraç ediliyorsa, ülke onun yan sanayileriyle beraber ihracatı da büyüyor. Bunu dediler. Yani şu engelleri kaldırın. Yabancı yatırımcı gelip buradan bir şey alamaz. Onu kaldırttırdılar. Bunu nasıl yaparlar? Bugün de aynı şey yaparlar. Her zaman aynı şey yaparlar. Arkadaşlar insanlar böyle devleti yönetenler, şirketleri yönetenler her zaman mantıklı hareket etmiyorlar. Mesela Boeing'de, Airbus'ta, dünyadaki hemen hemen sivil uçak üretiminde tekel olan iki kurum, birisi Avrupalıların, birisi Amerikalıların. Bunlar sürekli ülkelere uçak satmaya çalışırlar. Çok karlı bir piyasadır. Ama herkes bilir ki, askeri uçaklar da öyledir. Askeri genelde mühimmat vesaire, teçhizatlar da genelde öyledir. Bunlar rüşvet verilerek yapılır. Yani bu bir kuraldır. Biz gençken 70'li yıllarda Lockheed firması, Amerikan özellikle askeri savaş uçağı üreten firmanın dünyada birçok ülkede rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı. Amerika'da skandal patladı, adamların başındaki genel müdür istifa etti falan filan. Teker teker ülkelerde millet istifa ediyor abi. Yani o ihaleleri yapan kamu görevlileri. Bir tek Türkiye'de kimse istifa etmemişti. Halbuki Türkiye'de rüşvet verdiklerini adamlar Amerika'daki ifadelerinde belirtmişlerdi. Bizde kimse kıpırdamadı. Yani Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de her zaman öyle teknoloji gücüyle ikna ederek bir yere girmiyorlar. Onu girerken mutlaka o ülkeleri yöneten sınıflarla ideolojik olabilir, parasal olarak ilişkiler kuruyorlar. Bazen tehdit bile edebiliyorlar. Dolayısıyla küresel gücün iki tane at başı var. Birisi devletlerin siyasi gücü, iki o devletlerin desteklediği sermaye gücü. Avrupa ve Amerika bu iki şeyden ibaret. Söylem onun bir sosu. Yani küresel diyorsun, boyuyorsun, aynı şey. Daha önce küreselleşmeden önce de aynı şeyi yapmıyorlar mıydı? Yapıyorlardı 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda. Coca-Cola mesela bir pazara nasıl girer? Her yerde var. Dünyadaki birçok ülkeden daha güçlü bir şirket. Diyeceksiniz ki abi adamlar iş mi üretmiyor yani? Tabii ki üretiyor. Tabii ki teknolojisi var ve daha çok pazarlıyor. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Sen ürüne bak da pazarlık payını şöyle bir kenara koy. Yani o pazarlama, cafcaflama, parlatma olayını bir ayıralım, gerçekçi olalım. Birincisi piyasalara nüfuz ettiler. İkincisi devletlerin kendi toplumlarını yönetme tekerlerini kırdılar. Nasıl? Dediler ki sivil toplum var, tamam mı? Artık hani herkes, artık komünizm ortadan kalktı. Demek ki hepimiz kapitalizm ve demokrasiye inanıyoruz. Siz de öyle olmanız lazım. Serbest piyasanız olacak kardeşim. Oraya her türlü şirket girip çıkabilir. Özelleştirme yapmanız lazım. Devlet yönetemez. Şu şirketleri bir elinizden çıkarın diyerek hem gerçekten devlete çok yük olan, dolayısıyla insanlara çok yük olan, vatandaşlara şirketlerin satılması başladı ama aynı zamanda devletlerin stratejik kurumları da satıldı. Şirketler de satıldı her yerde. Putin'in kariyerine dikkat edin. Putin Yeltsin zamanında, yani komünizm yıkıldıktan sonra iş başına gelen o sarhoş bir arkadaş var Yeltsin. Onun Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Hangi işlerden sorumluydu biliyor musun? O eskiden kalan, komünizm zamandan kalan devlet arazilerinin, fabrika arazilerinin satışından sorumluydu. Bunları kendi oluşturdu. Bir grubun üzerinden Amerikalılar, Avrupalılara pazarladı. İlk çevreyi o zaman yaptı. Yani bugün geldiği noktanın başlangıcı o özelleştirme furyasıdır. O yüzden özelleştirme ile beraber aynı zamanda dediler ki toplumda farklı azınlıklar var. Bunlara da hakları verin canım. Yani bu şekilde ulus devletlerin, ha, görünürde tabii ki bu herkesin onaylayacağı bir şey ama bunu o şekilde yapıyorlar ki sivil toplum lafı üzerinden kendi destekledikleri sivil toplumu öne çıkarıyorlar. Diğer sivil toplum olma, kimse seni kale almıyor yani. Amerika'nın parasını verdiği sivil toplum, sivil toplum gibi oluyor. Hükümetle o konuşuyor. Avrupa'nın desteklediği, Avrupa Birliği'nin projesini yapan. Biz bunu devlette yaşadık. Mesela Türkiye'de aile planlaması konusunda çalışan bir vakfın bütün maaşları, bütün paraları Amerika Birleşik Devletleri tarafından veriliyordu. Kendileri söylediler. Açıkça itiraf ediyor. Bu onlar için bir gurur. Ve Türkiye'deki bir holdingin desteklediği. O holdingi de zaten Amerika destekliyor. Dolayısıyla sivil toplum dediklerine de parmak attılar. Her toplumun içine bu şekilde sermaye üzerinden, toplum üzerinden, devletlerin mevzuatı üzerinden el attılar. İşte ihale kanunu değiştiriyorlar. İşte devlet kurumlarının ekonomi üzerindeki etkinliğini azaltacak yeni yapılar kurdurdular. Türkiye'de o dönemde gerçekten büyük değişimler oldu. Bunların bir kısmı tuttu, bir kısmı tutmadı. Fakat gelinen noktada şunu söyleyebiliriz ki, mesela dünya çapında işçilerin etkinliği çok azaldı. Sendikalaşma çok düştü. Bütün dünya çapında. 3. Taşeronlaşma. Yani hakkı olan parayı almadan çok daha düşüğüne çalışan insan sayısı, bunlar milyarlarca insan, dünyayı yeni bir sanki sömürge dalgasıyla coşturdular. Dolayısıyla küreselleşmenin artı ve eksine bakalım abi, teraziye bak koyunca ne oluyor? Tabii ki eksisi çok daha fazla. Çünkü o senin malın değil. Kavram senin malın değilse arkadan gelen kar da senin malın değil abicim. Adamların malı. Biz burada hani büyük elek, onlar kendileri eliyorlar, üstten yiyorlar. Biz aşağıya düşen kırıntılardan geçiniyoruz. Onlarla da karnımız doyuyor yani gibi bakıyoruz. Bu batıda her zaman böyle bir sanki verici el var. Efendim batılılar ne güzel işler yaptılar. Biz de bak böyle yapıyoruz. Harika falan filan. O kadar harika değil gerçekten. Yıkım olan çok konular var küreselleşmeyle beraber. Mesela işte efendim cep telefonun var, dünyayla irtibat kuruyorsun, bankadaki işini yapıyorsun, borsaya yatırım yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Her şeyi bir cep telefonu hallediyorsun. Abi bu da mı güzel değil? Bak küreselleşmenin güzel bir örneği. Doğru. O sana bakan yönü ama sana bakan başka bir yönü var. Ondan haberdar olman lazım. O da nedir? Şu anda aynı telefon üzerinden senin yaptığın her bir işlemi devletler takip edebiliyor. Yani daha önce devletlerin elinde olmayan imkanları da veren bir sistem. Kontrolü aslında çoğaltan bir sistem. Navigasyon kullanıyorsun. Ne güzel, bedava adam vermiş. Güzel kardeşim, batılı bedava bir şey veriyorsa bir sağına soluna bir bak. Yani sağdan soldan dürtüyor olabilir. Yani eline boluna dikkat et. Bedava bir şey yapmazlar. Asla. Asla yapmazlar. Bedava bir şey varsa onun kat be kat fazla karını bir şekilde elde ediyor. Bu illa sermaye olmak zorunda değil, ticaret olmak zorunda değil. Bütün bir ülkenin istihbaratını kendi kullandıkları aletler üzerinden süzebilmek devasa bir güç. O yüzden bu işin artısı var, eksisi var ama dediğim gibi eksi kısmı gerçekten sıkıntılı. Komplo teorileri bilgi gerekmeden yorum yapmak demektir. Bilgi yok. Cahilim ama yorum yapıyorum. Her konunun sebebini biliyorum. Hep aynı yere çıkıyor. İlginç. Yani dünyada nereye el atsan, ne konu olsa tek bir cümleyle hepsine cevap veriyor. Rothschild yaptı. Yahudiler yaptı efendim. Masonlar falan. Şimdi bunlarda gerçeklik payı var mı? Var. Bu kadar mı? Değil. Yani abartmadan vazgeçelim. Şimdi biraz zahmet edeceğiz. Biraz çile çekeceğiz. Biraz öğreneceğiz önce. Onu da öyle internetten falan filan değil gençler. Yani ciddi tarih bilmeniz lazım. Tarihleri öğrenelim. Dünya nasıl çalışıyor onu öğrenelim. Batı dediğiniz toplumlar, devletler nasıl çalışıyor onu öğrenelim. Bunları şu anda öğrenmeniz daha kolay. Çünkü internetten herhangi bir makaleyi saniyesinde indiriyorsun. Benim gibi mesela gençliğimde ben bir kitabı belki 6 ay boyunca İstanbul kütüphanelerinde aradım ya. Al sana küreselleşme yani. Şimdi hangi kütüphanede en azından tak diye bulursun oraya gidersin. Hatta bazen elektronik olarak da okuyabiliyorsun. O yüzden şimdi bazı aileler, bazı odaklar, gizli gruplar değil mi? Bunlar efendim dünyada birçok işi onlar yapıyor. Herkes onun marabası. Şimdi bunların tabii hakikat payı var. Ama şunu unutmayın. O oynatıyor dediğiniz adamlar da Batı'nın sömürgecilik tarihinde yani dünyayı vahşet ile, kan ile, yalan ile esir alma sürecinde rol almış ve ondan da pay kazanmış adamlar. Yani Rothschild dediğin de budur. Ne bileyim Rockefeller diyorsun. Yani meşhur isimler. Bir de bu isimler arasında geçmeyip aslında daha büyük isimler var. Yani işin yaşlı orada. Yani hep gelip aynı isimleri zikretmek biraz bayatladı bu işler. Onu da söyleyeyim. Yani ben bu komplo teorilerini bak 56 yaşındayım. Hadi diyelim 20 yaşımdan itibaren duyuyor olsam 36 yıldır aynı şeyler. 36 yıldır bu arkadaşlar hep aynı yerde. Öyle de değil. Ama dünyada sermayenin, siyasal gücün kontrol noktasında bulunan sınırlı sayıda gruplar ve insanlar var. Bu doğru. Yani aslında her ülkede de doğru. Yani ülke baksak gene aynı şey. Amerika'da kaç kişi? Milyon kişi mi etkili Amerika'da? Yok. Toplasan 3000 kişiyi geçmez. Yani 300 milyonluk bir ülkede. Türkiye'de herkes mi güçlü? Yani 85 milyon birden mi her işin arkasında? Değil. Gücü olanlar etkisi de ona göre oluyor. Dolayısıyla bu işi, her şeyi onlar yapıyor. Bir şey oluyorsa mutlaka şu gruplar gizli bilmem neler yapıyordur değil. Evet, sana açıktan olmayan, siyasi bir figür olarak gözükmeyen, seçilmemiş olan birileri seçilmiş olanları, devletleri, piyasaları etkiler. Fakat onların kendi aralarında da ilişkiler vardır. Evet, yani nasıl yapalım, nasıl girelim, nasıl çıkalım. Doğru, bunlar da var ama her şeyi izah etmiyor. Yani abartmak yanılmaktır. Ona dikkat etmek lazım. bir şeyi iyi veya kötü yönde abartmak aslında o şeyin hakkına girmektir. Yani onun tam hakkını veremez. O yüzden ilim her noktada insanı itidale, orta noktaya doğru getirir. Daha net görürsün, gerçekçi görürsün, tedbirini de ona göre alırsın. Bir şey daha söyleyeyim. Komplo teorilerini en çok kimler finanse ediyor biliyor musunuz? Mesela her işin arkasında Yahudiler var. Yahudiler güçsüz mü? Güçlü. Evet. Niye güçlüler? Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü oldukları için güçlüler. İsrail'de değil. İsrail'de onlar oranın sonradan gelip işgal eden adamlar. Sığıntı şeklindeler. Orada rahat hissetmiyorlar. Amerika'da daha rahat hissederler. Çünkü finansın merkezindeler. Finans medyayı da yönetir. Devleti de yönetir. Partileri yönetir, bürokrasiyi yönetir. O yüzden finanstalar, üniversiteyi yönetir. Evet, Yahudiler etkili ama her şeyde Yahudi'nin işi değil canım. Mesela dünyada Yahudi karşıtı edebiyatı en çok kim destekliyor biliyor musunuz? Bizde de vardı. İşte Yahudilik ve Masonlar. Efendim her taşı kaldırsan altından bir Yahudi Mason çıkıyor. Türkiye'de de falan. Abicim bu edebiyatı en çok İsrail destekler. Nasıl yani? Kendi karşıtı olan. Evet, tabii. Çünkü kendini olduğundan daha fazla gösterir. Hep o konuşuluyor. Halbuki o kadar konuşulacak bir küresel etkisi olmayan bir devlet. Dolayısıyla işin bu yanı da var. Evet etkileri var ama senin sandığın etkiden daha küçük bir etkisi var. İki bir şey daha söyleyeyim. Babacığım onun etkisi var. Sen de etkilenme. Yani dünyada o kadar çok etkileyen şey var ki. Sen de akıllı ol. Etkilenme. Sen de kendi etkini oluşturmaya çalış. Hep niye başkalarının dedikodusunu yaparak ömrünü geçiriyorsun? Senin niye bir hikayen yok? Abicim sen niye dünyada bir söz söylemiyorsun? Kendine has bir sözün yok. Yani Türkiye'deki komplo teorisi kitapları, bakın ben size söyleyeyim. Osmanlı'nın son döneminden itibaren Alman istihbaratının ürettiği kitaplar tercüme edilerek başladı bu işler. Biliyor musunuz? Niye? İttihatçılar Alman istihbaratıyla çalışıyorlar. Böyle yalandan dolandan bir sürü hikayeler Almanya üzerinden geldi. Hatta bu durum 2. Dünya Savaşı esnasında Türkiye'de işte efendim Yahudi karşıtlığı, birçok edebiyat o da Nazilerin yaptığı yayınların Türkçe'ye tercümesiyle oluştu. Yani bu komplo teorilerini ortaya atıp sürekli ondan bahsedenlerin de arkalarına dikkat edin. Sizin kadar yani bu işten haberdar olmayan insanlar değil. Bunlar bayağı haberdar olan ve buradan rant elde eden insanlardır. Çünkü kendilerini gerçek sebep olanlardan bahsetmiyorlar. Başka birilerinden bahsediyorlar. Asıl taşlanması gereken şeytandan değil, şeytanın başka bir yerdeki resminden bahsediyorlar. Ona dikkat edin. Yani yanlış yeri taşlamayın. Çünkü o taş dönüyor, kafana geliyor eğer sahteyse. Biz gerçek şeytan taşlayalım. O gerçek şeytan şudur, adam olma. Bizim derdimiz adam olmak, şu bu değil. Yani bu noktaya gelmemiz lazım. Dünyada büyük büyük işler yapalım, evet. Ama önce önündeki işle başla. En büyük güç senin bir işi doğru yapma gücündür, iradendir. Hangi işi yapıyorsan, geçimin için, zevkin için doğrusunu yapacaksın, en iyisini yapacaksın ve iyi niyetle yapacaksın. Bunu herkes yaparsa zaten o ülke yürür. Şimdi son zamanlarda daha önce de bahsettim. Eskiden küreselleşme böyle toz pembe efendim her şey harika olacak. Bu 90'lı yıllarda devam etti. Bununla ilgili de pek çok pompalama yaptılar yani akademik dünyada. İşte bakın küreselleşmeden dolayı insanlar işte ülkeler demokratikleşiyor. Azınlıkların hakları veriliyor. Her şey çok iyiye gidiyor. İşte gelişmekte olan ülkelere sermaye akıyor, yatırımlar oluyor. Fakirlikten kurtuluyorlar, gelirler arttı. Harika bir şey. Bu devam etti. Ama 2000 yılından sonra özellikle Irak işgaliyle Amerika'nın yeni bir çatışma dönemi başladı. Bu çatışma döneminde de işlerin bir doğal süreci var. Bir de o doğal süreci manipüle ederek kendi menfaatine çeviren insanlar var. Asıl komplo burasıdır. Yani yoksa belli grupların sürekli aynı şeyleri planlaması o da var. Ama o bu doğal süreci kullanıyor. Doğal süreç nedir? Fakir kalan insanlar, yoksul kalan insanlar, yoksul olan yerlerden zengin olan yerlere. Genç insanlar yaşların yaşadıkları yerlere. Üretme dinamizmine sahip olan insanlar sadece tüketebilen toplumlara doğru akarlar. Tarihte de oldu bu, her zaman olan bir şey. Ama şu anda o kitlesel şekilde oluyor. İnsanlar bakın ölümü göze alıyor, değil mi? Akdeniz'i geçerken boğuluyorlar. Onlarcası, yüzlercesi. Her gün oluyor. Allah Allah, yani ölümü de mi göze alıyor? Evet, ölümü de göze alıyor. Çünkü aç adam o. Aç olan adam her şeyi yapar. Dolayısıyla evet, böyle bir doğal süreç var. Avrupa yaşlı bir kıta, genç Afrika oraya gelecek, yerleşecek abi. Bak bunun çıkarı yok. Bu belli. Onlar da ırkçı oldukları için göçmen istemiyorlar. Amerika gibi, Kanada gibi, Avustralya gibi normal yollardan her sene göçmen alalım, havuzumuzu taze tutalım, gençliğimizi muhafaza edelim demiyorlar. Çünkü onu istemiyorlar. Biz esmer derili insan görmek istemiyoruz. O yüzden kendi kendilerini bitiriyorlar. Peki bu küreselleşmenin bir gereği mi yoksa bir antitezi mi? Yani aslında ikisi birden. Çünkü doğal bir süreç. Küreselleşme taraftarları güya çok özgürlükçü gözükürken dediler ki ya bunlara da biraz durmak lazım. Çünkü gelen göçmen akını ulusalcılığı tetikliyor, milliyetçiliği tetikliyor, otokratik hükümetleri tetikliyor, ülkelerde iş kaybını tetikliyor, insanların sosyal parçalanmasını tetikliyor dediler. Şu anda da moda şöyle işte post globalizm, yani efendim öyle her şeyde çok toz bembe değil, aslında bayağı da bir sıkıntıları varmış diyerek hep yaptıkları gibi her 10 sene yürüttükleri bir kavramın bir sonraki 10 sene yeni bir kavram ortaya çıkarmadan önce derler ki ya önceki dönemde bu kavram vardı, biz de çok alkışlamıştık ama onun da bazı şeyleri varmış ya, sonradan anladık. Aynen ne gibi? İşte daha önce kolesterol yapıyor diye tereyağını yasaklayan tıp dünyasının 30 sene sonra aman tereyağı yiyin, aman kurbanınız olayım demesi gibi. İşine yaradığı müddetçe, kar elde ettiği müddetçe o söylemi devam ettiriyorlar. Şu andaki milliyetçilik açığa çıkan milliyetçilik. O her zaman var. Ve o da kullanılan bir milliyetçilik. Mesela İngiltere'de milliyetçi olmayan hiçbir insan bulamaz. Ne manada? Çünkü İngilizlik demek kendilerinin özgünlüğünü ve özelliğini bilmek ve ona inanmak demektir yani. Peki bu adam o zaman nasıl davranır? Ben kazanacağım, dünya yansın, bana ne der? Ama daha bölünmüş toplumlarda, Amerika Birleşik Devletleri gibi ırk sorunun sürekli yaşandığı yerlerde bu çok ileri çatışmalara doğru gidecek belli. Şu anda o bölünme fayları iyice açıldı. Ne bölünmesi? Coğrafi bölünmeden bahsetmiyorum, ülke bölünmesinden bahsetmiyorum. Önce toplumda bölünme başlar. Coğrafya bölünmesi en sondur. Ülkelerin bölünmesi en son olur. Önce toplum birbirinden kopar. Hiçbir ortak artık nokta bulamazlar. Gruplar, neyse ırklar, toplum kesimleri. O yüzden küreselleşme dediğimiz şeyin de sonuna geldiğimiz belli. Artık bu kavram da öylesine eskisi gibi güvenle kullanılmıyor. Öyle çok da alkış almıyor. Ama bizim yapmamız gereken şey, Batı hangi kavramı üretirse üretsin, dünyayı çok iyi kollamak, oradaki süreçleri adı küresel olur olmaz, önemli değil. Tabii ki süreçler var, yaşadığımız olaylar var, teknolojilerin getirdiği bir takım imkanlar ve riskler var. Bunları çok gerçekçi şekilde algılayıp hep kendi çıkarımıza, hep kendi faydamıza doğru çevirmeye çalışmak bu gerçekçi olmayı gerektiriyor. Komplocu değil, analizci olmayı, cahilce konuşmayı değil, bilgili olmayı gerektiriyor.